Profesör Doktor Ekrem Buru İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün çocuk haklarından konuşalım istedik. Çocuk hakları deyince sanki bugüne ait bir kavrammış gibi algılıyoruz. Acaba orada bir yanılgı içinde miyiz? Biraz ondan bahsedelim. Biraz da acaba hani her nesil daha bir önceki nesil için anlaşılmaz, zor, kaba, saygısız geliyor ya bu. Eskiden beri böyle. Tarih kitapları böyle yazıyor. Belki bizim çocuklarımız da kendi çocukları
tarih kitapları değil, sözü. Arkeolojik kazılarda ele geçen kitabelerde bile artık çocuklar bizim sözümüzü dinlemiyor diye şikayetler var.
Ergenlik dönemiyle ilgili bu değişimi pek büyükler kabul etmek istememişler herhalde. Şimdi buradan baktığımızda hak verildikçe çocuklar daha dikkatli, daha özenli, sağlık şartlarına, imkanlarına sahip olarak eğitimi yeterince önemsenerek büyütüldüğünde daha düzgün olması beklenir. Ama gel gelelim şimdi daha büyük şikayetler var. Daha fazla şikayetler var. Doyumsuz olduğundan şikayetçiyiz. Saygısız olduğundan şikayetçiyiz. Kişiliğini bulmakta zorlandığından, paraya düşkün olduğundan şikayetçiyiz. Şimdi biraz bunu değerlendirelim bakalım. Biraz da eski çocuk yetiştirme yöntemleriyle şimdikileri karşılaştıralım izniniz olursa.
Evet. Şimdi bir kere çocuklara yeni haklar verilmiş değil. Çocukların hakları zaten doğumlarıyla vardır. İnsanlara hak vermek kimsenin hakkı değildir.
Anladım, geçmiş olması anladım, anlamında söylüyorum.
Anladım. İmkanlar artmıştır. Çocukların istifade etme imkanları artmıştır. Şartları düzelmiştir. Yani bundan 10-20 sene önceki çocukların şartları şimdikiler aynı olmadığı gibi daha öncekilerle de onların aynı değildi. Bu bir. İkincisi, şimdi eskilerin bir sözü vardır. Hayrül umuri evsatuha. İşlerin ortalama olanı hayırlıdır. İnsanın yaratılışında bazı aşırılıklar vardır. Fakat bu aşırılıklar hiçbir zaman ona saadet getirmez. Dünya tarihine bakın. Tarihteki bütün problemler bu aşırılıklardan kaynaklanır. Düşünün, taassup bir aşırılık olduğu gibi inkar da bir aşırılıktır. Yani bir peygamber görüp inanmamak da bir aşırılıktır. Azgınlık da bir aşırılıktır. Savaş da bir aşırılıktır. Hiçbir vatan, millet kaygısı olmamak da bir aşırılıktır. Şimdi bunları niçin söylüyorum? İnsanın tabiatında aşırılıklar var, fakat insanın tabiatı itidal üzere olmak lazım. İtidal her şeyin yerli yerinde olması demektir. Çocuk terbiyesinde de çocuğa verilen imkanlar da eğer ortalama olursa, aşırılıklardan uzak olursa, çocuklara yapılan muamele sadece çocuklara değil bütün insanlara, o zaman cemiyette düzen, cemiyette barış temin edilir. Şimdi biraz evvel arz ettiğim gibi çok eskilerden beri insanlar çocukların kendilerine serkeş olduğunu, söz dinlemediğini, baş kaldırdığını söylemiş ve onlara karşı iyiliklerinin karşılığını alamadıklarından şikayet etmiş. Bu ezeli bir şikayettir. Ya nasıl gelin kaynana kavgası çok ezeli bir kavga ise, bu da aynı şekilde ezeli bir kavgadır. Buna nesil çatışması adı veriliyor. Birincisi, sizin işaret ettiğiniz gibi ergenlik çağı, gençlerin belli yaş devrelerinde farklı karakterlere sahip olması var. Halbuki bunu büyüklerin bilmesi lazım. Çünkü oradan kendileri de geçtiler. Bir de belki büyüklerin daha zor bilebilecekleri, zaman değişiyor. Hı hı. Modern tabirle algılar değişiyor. Yaşlılar biraz daha muhafazakar oluyor. Bir de anne babaların yaptıkları en saçma, demeyeyim belki de garip bir söz. Benim zamanımda ben şöyleydim, ben böyleydim. Halbuki herkesin şartları değişiktir. Aile şartları, anne baba şartları değişik olduğu gibi zamanın şartları da değişiktir. Bunu tabii nazar almak lazım. Bu bir problem. Şimdi çocuk hakları denince akla umumiyetle dünyanın her yerinde insan haklarının içine giren, insan hakları çerçevesinde bazı problemler geliyor. O da şu: çocuğun bir takım hakları var. Kadının bir takım hakları var. İnsanın, erkeğin bir takım hakları var. Umumi olarak insanların hakları var. Şimdi bu hakların hepsi aslında birbiriyle irtibat halindedir. Birbirinden farklı değildir. Dünyanın pek çok yerinde çocuklar doğuşlarından itibaren sahip bulundukları, hatta tarihi olarak asırlardır yaratılıştan beri sahip oldukları bir takım haklara sahip değiller. Tabii buna paralel olarak insanlar da böyle, kadınlar da böyle, yaşlılar da böyle. Nedir bu hak ihlalleri? Bütün gazetelerde okuyoruz. Medyadan takip ediyoruz. Küçük çocukların işçi olarak çalıştırmaları, bunların hatta takatinden fazla bunlara iş verilmesi, asgari gıda imkanına kavuşamamaları, çok elverişsiz şartlarda yaşamaları, bir aileye sahip olma hakkından mahrum kalmaları, ki bu çok umumi bir problemdir. Bu tek taraflı da değil. Yani bazen anne babalar tarafından ihlal edilen bir haktır.
Şimdi tam da sözünüzü kestim. Onu açmak üzereyim. Şimdi biz mesela çocukların eğitim hakkından, sağlıklı beslenme hakkından, şiddet görmemesinden, küçük yaşta çalıştırılmamasından bahsediyoruz. Bunlar aslında çocuğun hakları değil. Bunlar insanın hakları.
İnsan hakları,
yani
evet.
Biyolojik olarak küçükse eğer taşıyabileceğinden, tabii, fazla yük yükleyemezsiniz. Evet. Mesela şundan hiç bahsetmiyoruz. Oyun oynama hakkı.
Evet.
Üstünü kirletme hakkı. Etrafı dağıtma hakkı.
Evet. Çocukluğunu yapma ve yaşama hakkı, evet, var.
Bundan kimse bahsetmiyor.
Bundan dinler bahsediyor. Çok kişi farkında değildir ama dinler çocukların çocukluğunu yaşamasının normal olduğunu, çocukların üzerlerini kirletmesinin, bağırıp çağırmasının, bir şeyler kırmasının normal olduğunu söyler. Çünkü her devrin hükmü ayrıdır. Çocuğun ruhu o kadar inkişaf etmemiştir ki çocuktan büyüklerin yapacağı davranışları bekleyesiniz. Onun için dinler çocuklara karşı daha toleranslıdır. Ama insanların hayatını her zaman din tanzim etmediği için çocuklardan şikayet ederler. Anne babalar çocukların yaramazlığından şikayet ederler. Hakikaten bazı çocuklar yaramazdır, bazı çocuklar usludur. Ama bütün çocuklarda müşterek olan bir oyun oynama arzusu vardır. Fakat anne babalar, büyükler çocukların oyun oynamasını istemezler. Veya oyun oynamasını isterler de
dağıtmasını istemez.
Kendilerinin güdümünde oyunlar oynamasını ister. Sevdiği oyunlar oynamasını istemez. Veya onun sevdiği saatlerde oynamasını istemez. Veya onun sevdiği kişilerle oynamasını istemez. Veya dediğiniz gibi etrafı dağıtmasını istemez. Bazı oyunlar etrafı dağıtır. Dağıtmadan oynanmaz. Bazı oyunlar üst başı kirletir. Bazı oyunlar gürültü çıkarır. Anne babaların buna tahammül etmesi icap eden bir durum. Yüksek bir haslet günümüzde maalesef. O biraz evvel sizin anlattığınız o yorulduğu yere han yapan anne babalar bile çocuklarına bu hususta tolerans göstermiyorlar. O zaman ben o çocuklar, anne babaların çocuktan olan toleransını samimi bulmuyorum. Veya bir marazi, patolojik bir durum olarak görüyorum. Halbuki çocuğa tolerans gösterilmesi gereken yerde tolerans göstermeli. Tolerans gösterilmemesi gereken yerde gösterilmemeli. Çocuk mesela yerini bilmeli. Büyüklere karşı hürmetkar olmalı. Bu hususta tolerans gösterilmemelidir. Çocuğun her istediği alınmaz. Çünkü ailenin belli bir bütçesi vardır. Çocuk bunu hesap edemez elbette ki. Ama çocuğun her istediği alındığı zaman bu çocuğun şahsiyetine menfi bir tesir arız eder. Mesela bunlar çocuk için iyilik değildir. Çocuğu ilerideki hayatına da menfi tesir edecek şeylerdir. Yani anne babalar çok zaman çocuklar için bilmeden kötülük yaparlar. Ben zaten bakıyorum, bir insanın kendine yaptığı kötülüğü inanın düşmanları yapmıyor. Anne babaların da çocuklarına yaptığı kötülükleri başkaları yapmıyor. Ama şurası bir hakikat ki anne babaların büyük ekseriyeti bunu iyilik olarak yapıyorlar.
Tabii ne yaptığının farkına varmadan yapıyor.
Bunun sebebi şu. Şimdi el yordamıyla büyüyoruz. El yordamıyla evleniyoruz. Önceden bir tecrübemiz yok. Bir başkasıyla eş olduğumuz zaman ona nasıl davranmamız gerekir diye. Sonra çocuk sahibi oluyoruz. Bununla alakalı bir tecrübemiz yok. Elimize bir reçete de verilmiş değil. Şöyle davranırsan şöyle olur.
Bir kursu vesaire, okulu da yok.
Bazı şeyler el yordamıyla yürüyor. Bazıları bu meseleyi ciddiye de alıp ben nasıl davranmalıyım evlenirsem eşime, çocuk sahibi, bunda bir düşünmeyen çok insan var. Eskiden bu mesele şöyle çözülüyordu. Kalabalık ailelerde anne baba, torunlar var. Anne baba evlendiği zaman çocuklar evde zaten bir düzenin içine doğuyorlar. O düzene çocuklar çok kolay adapte olurlar malum. Hemen adapte oluyorlar. Büyük anne, büyük babaların kurmuş olduğu bu düzen çocukları da o çarkın içine alıyor. Ve anne baba çocukların yetişmesine bir problem çekmiyorlar. Biraz belki arada kalıyorlar. Biraz anne babalarıyla çocuklar arasında kalıyorlar ama çocuklar belli şeyleri öğreniyor. Anne baba da makul davranıyor. Çünkü anne babanın çok anormal davrandığı yerlerde büyük anne ve büyük babalar daha normal davranabiliyorlar. Bilmiyorum.
İyi polis kötü polis oluveriyor.
Oluveriyorlar. Yani bir komşumuz vardı, torununu çok severdi. Derdim ki bu toruna olan sevginizi çocuklarınıza gösterdim. Vallahi de çocuklarımı bu kadar sevmedim. Düşündüm bunun sebebini. Sonra buldum derdi. Nedir? Düşmanımın düşmanı dostumdur. Çünkü evlat anne babaya düşmandır. Mecaz manada düşman tabii. O da onun düşmanı olduğu için düşmanın düşmanı dost. Hazreti Peygamber'in güzel bir sözü var. Evladuna ekbadüna. Çocuklarımız ciğerlerimizdir. Yani bir insan ciğerini söktüğünüz zaman o insan nedir? Hiçbir şeydir. Ve ciğere gelen zarar o insanı külliyetli bir şekilde zarar uğratır. Şair de buna şöyle bir bu hadisin metnine şöyle bir ilave yapmış. Evladuna ekbadüna. Sigaruhum umarauna, kibaruhum adauna. Çocuklarımız ciğerlerimizdir, küçükleri amirlerimizdir, büyükleri düşmanlarımızdır. Yani küçük çocuk küçükken ne istese yaptırtır. Bilirsiniz çocuğun gönlünü görmek çok zordur derler. Padişah demiş ki ya zor olup ne olacak, benim her türlü imkanım var. Çağırın çocuğu, çocuk gelmiş. Ne istiyorsun? Yoğurt istiyorum. Başka? Ağlamış bir müddet sonra. Başka ne istiyorsun? Bal istiyorum. Hemen getirmişler. Karıştırın. Karıştırmışlar. Ayırın demiş. Ayıramamışlar. Başlamış ağlamaya. Başka getirmiş. Hayır, bunu ayıracaksınız. Anladım ki demiş çocuk gönlü görmek zordur. Rahmetli babaannem derdi ki 100 kadın misafir gelsin, bir erkek misafir gelmesin. 100 kadın misafir gelsin, 100 erkek misafir gelsin, bir çocuk misafir gelmesin. Çünkü hani bu gönlü görmek, ağırlamanın zorluğunu anlatmak için söylenmiş bir sözde. Çocuk zor. Ama işte dediğim gibi geleneklerle intikal etmiş bir takım prensipler bize yol gösteriyor. Hatta çok meşhur bir söz vardır. Hazreti Ali'ye gidiyorlar, diyorlar ki biz çocuklarımızı terbiye ederken çok zorlanıyoruz. Hazreti Ali de diyor ki onları nasıl terbiye ediyorsunuz? Nasıl terbiye edeceğiz diyorlar. Annemizden babamızdan nasıl görmüşsek o şekilde terbiye ediyoruz. Hazreti Ali diyor ki olmaz. Likülli zemenin rical ve makal. Her devrin hükmü ve insanları ayrıdır. Yani sizin zamanınızda çocuk terbiyesinde o prensipler hakim olabilir. Ama o zaman değişir. Artık o prensipler şimdiki çocuklara fayda etmez. Hazreti Ali'nin bundan 1300-1400 sene önce söylemiş olduğu bu söz çok mühim bir söz. Çocuk terbiyesinde herkesin nazar alması gereken bir prensip. Ama işte gelin görün ki insanlar bunu bilse bile kolay değil. Ben böyle gördüm, ben böyle yetiştirildim deyip insanlar çocuğunu da o prensiplere göre yetiştirmek istiyor. Burada da büyük problemler doğuyor.
Geçmişle bugünü biraz karşılaştıralım. Aslında ipuçlarını da verdik. Kalabalık ailelerde çocuk yetiştirmek biraz daha kolaydı. Mesela biz şimdi çocuk yetiştirirken çalışıyor olmanın da getirdiği belki sıkıntılarla. Evdeki işe yetişemiyorsunuz, misafir gelecek yetişemiyorsunuz, bir yere gidecek, işte evin işi bitmiyor. Eskiden evde daha az eşya ve daha az iş vardı.
Daha, bir. Daha çok insan vardı.
Daha az yemek pişerdi çeşit olarak. Belki daha farklı bir düzen vardı. Daha çok insan vardı.
Daha az tencere kirlenirdi. Daha az tabak kirlenirdi. Çünkü ortadan yenirdi. Yani dediğiniz doğru. Bir evde kirlenen bulaşık sayısı bile daha azdı.
Şimdi bir bardak su içiyoruz mesela. O bardak kirliye çıkıyor.
Çıkıyor evet.
Yani hijyen vesaireyi tartışmıyorum, belki gerekli ama diğer taraftan hakikaten bu yük eğer tek kişinin üzerindeyse hepsi aslında çocuğa ayrılması gereken zamandan çalıyor. Siz mutfaktayken çocuk televizyon karşısında, halbuki bir babaanne, bir dede ona bir masal anlatsa çok daha faydalı olacak. Bir düzenimiz kalmadı
artık. Çocuklar için televizyon bir narkozdur. Narkoz tedavi midir? Değildir. Ağrı kesicidir. Halbuki tedavi bambaşkadır. Çocuk için tedavi büyük anne, büyük babanın, annesinin, babasının veya hoş sohbet insanların çocukla alakadar olmasıdır. Çocuk ne olursa olsun anne babasıyla vakit geçirmek ister. Ne olursa olsun büyük annesiyle, büyük babasıyla vakit geçirmek ister. Çünkü onlarda vazgeçilmez, kaybolmaz, eksilmez bir şefkat vardır. Bu şefkat çocuk için bir ilaçtır. Hani onun karşılığını hiçbir şey veremez. Ve çocuğun yetişmesinde de, sıhhatli yetişmesinde de bunun çok rolü vardır. Anne babadan uzak veya büyük anne, büyük baba görmemiş çocukların bile yetişme tarzında, karakterlerinde farklılıklar var. Menfi ve müspet farklılıklar var. Dediğiniz gibi sizin evlerde işler az, insanlar çok. Dolayısıyla çocuğa daha çok zaman ayrılabiliyor. Şimdi zannedilenin aksine ayrılıyor. Büyük anneler, büyük babalar çocukla alakadar oluyor. Annesi işi yapsa bile en azından çocuğu o sırada oyalayacak insanlar var.
Güvende olduğunu biliyorsunuz.
Çocuğun altı nasıl bezlenir? Çocuğun altı pişik olduğu zaman ne yapılır? Çocuk kesik kesik ağladığı zaman ne yapılır? Sürekli ağladığı zaman ne yapılır? Bu gibi problemleri nasıl o yaşlılar bilip gelinlerine, kızlarına söylüyorlarsa bu şekilde de çocukları telafi eder. Şimdi çocuklara çok fazla ami tabirle yüz vermenin sebebi aslında çocuktan çalınan bu zamanın böyle telafi edilmeye çalışmasıdır. Evet. Yani ben çocuğa siz zaman ayıramıyorsunuz, çocukla diyalog kuramıyorsunuz, çocuk size soru soruda cevap verecek zamanınız yok. Çocuğu hediyelere boğarak, istemediği şeyleri de ona alarak çocuğun tatmin olacağı düşünülüyor ki öyle olmadığını da hem görüyoruz hem duyuyoruz. Hem de neticelerine şahit oluyoruz.
Bunun bir diğer tarafı, yani çocuk hakları dediğimiz konunun aslında bugün Türkiye'de tartışılan, dünyada tartışılan birkaç başlığı var. Bunlardan biri çocuk işçiler. Biraz önce siz söylediniz. Belki bunu Anadolu için, kırsal kesim için detaylandırmamız gerekebilir. Diğeri çocukların şiddet görmesi. Bunu da özellikle eskiden nasıl çocuk terbiye edilir diye konuşurken belki detaylandıracağız. Çünkü şiddet terbiyenin bir aracı gibi görülüyor. Bir, ikincisi büyükler çözemedikleri problemleri, üzerlerinden atamadıkları stresleri ve yükleri çocuklarına yansıtıyorlar. Dolayısıyla çocuğa yönelik şiddet artıyor. Bir diğer nokta, belki buna İslamiyet açısından da bakmamız gerekecek. Çocuk gelinler. Bu üç başlığı arzu ederseniz değerlendirelim.
Peki, tamam. Buyurun. Şimdi efendim şunu söylemek istiyorum. Bu çocuk hakları biliyorsunuz ikinci Cihan Harbi'nden sonra dünyanın universal bir değişim gösterdiği zamanda ortaya çıktı. Ondan önce bilinmiyordu muydu? Biliniyordu. Milletler Cemiyeti vardı ama insan hakları çok daha bir mana kazandı. Bilhassa 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan bir takım soykırım, felaketleri sebebiyle insanlar biraz daha uyandı. Demokrasinin de tesiriyle insan hakları belli bir mecraya girdi. Ve dünyanın her yerinde artık herkesin kabul ettiği, ihlal etse bile kabul ettiği universal prensipler haline geldi ki bunu görmek sevindirici. İnsanlığın ortak mirası, paydası insan haklarıdır. Hangi dinden olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, hangi cinsten olursa olsun insanların doğuşlarıyla kazandıkları, siz ister Allah'a inanıyorsanız bunun Allah tarafından verildiğini söyleyin. İster ateist iseler tabiat tarafından verildiğini söyleyin, fark etmez. Aynı kapıya çıkar, insanın doğuşuyla sahip olduğu bir takım haklar vardır. Bu İslam dünyasında yeni bir mefhum değildir. Bundan asırlarca önce yaşamış olan 11. asır veya 10. asır sonları, evet 10. asır sonları 11. asır başlarında yaşamış olan, yani yaklaşık 900 sene önce yaşamış olan Türkistanlı bir Türk hukukçusu vardır. Üsrü Şeni adıyla bilinir. Üsrü Şene Buhara yakınlarında bir Türk kasabasıdır. Üsrü Şeni oralıdır. Bu zatın bir kitabı var. El Ahkamus Sigar ve Ahkamus Sigar, çocukların hükümleri diye. Sigar Sagir'in çoğuludur. Burada çocuğun hukuki statüsü anlatılıyor. Çocukların hakları, çocuklara muamelenin nasıl olması gerektiği, işte aile hukukunda çocuk, ceza hukukunda çocuk, çocuğun veli olabilip vekil olabilmesi, çocuğun malları, çocuğa gelen hediyeler, aklınıza ne gelirse burada ele alınmış. Daha ziyade hukuk şu mantığıyla ele alınmış. Fakat İslam hukuku aynı zamanda bir dini hukuk olduğu için, içinde ahlak ve din hükümlerinde barındırdığı için kitap bu bakımdan da mühim. Şimdi dünyada 1000 sene önce çocuk haklarına dair bir kitap yazılmış. Bu kitap Türkçe'ye tercüme edildi. Ve UNICEF, Dünya Çocuk Hakları Komitesi, bu kitaba mükafat verdi. Asırlar sonra bunu neşretti.
Yayınladı.
Tercüme ettirerek, kendi diline İngilizce'ye tercüme ederek neşretti. 70'li yıllarda, 73-74 Dünya Çocuk Yılıydı. Biliyorsunuz o yıllarda, tam yılı hatırlamıyorum. Hatta ben pul biriktirirdim de Dünya Çocuk Yılı UNICEF pulu çıkmıştı o zaman. Şimdi bir kere İslam dünyası, Şark dünyası zaten çocuk hakları mefhumuna vakıftır. Yani çocukların bir fert olduğunu, modern tabiri birey olduğunu, onların hakları olduğuna vakıftır. Düşünün, kimse belki bilmez. İslam hukukunda çocuğun ayrı bir mal varlığı vardır. Anne baba onu el süremez. Çocuğun altınları,
hediye. Nereden kaynaklanır bu?
Çocuğa birisi miras bırakmış olabilir, hediye vermiş olabilir.
Şöyle olabilir mi mesela, siz çocuğun, kendi çocuğunuzu atlayarak direkt torununuza mirasınızı bırakabilir misiniz?
Bırakamazsınız, vasiyet edebilirsiniz. Vasiyet edebilirsiniz. Torun çünkü mirasçı değildir. Oğlunuz, kızınız neyse mirasçılarınız bellidir. Ama isterseniz torununuza miras bırakabilirsiniz. Ama bunun yolu vasiyettir. Vasiyet yapabilirsiniz. Üçüncü bir şahıs gibidir o. Sevdiğiniz bir arkadaşınıza da verebilirsiniz. Bunun nispeti vardır. Borçlardan kalan kısmın 1/3'ünden bunun çıkması lazım. Yani 400 liranız varsa altın, 100 lira borcunuz varsa bu 100 lira borç düşer. Geriye ne kalır? 300 lira. Bu 300 liranın 100 lirasından dilediğiniz insanlara vasiyet yapabilirsiniz. Bunun için torununuz olabilir, kayınvalideniz olabilir, arkadaşınız olur, fark etmez.
Buna dokunulamaz.
Geri kalan 200 lirayı varisler, mirasçılar paylaşırlar. Herkesin hissesi zaten bellidir önceden. Bunda bir problem yoktu. Şimdi Şark dünyası buna vakıf. Yani çocuk haklarına vakıf. Şimdi birinci olarak çocukların çalıştırılması. Orada geçiyor. Mesela çocukların çalıştırılması mümkün mü? Evet, mümkün. Anne babaya çocuğun hizmet etmesi hem dini hem hukuki bir vecibedir. Bu su getirmek de olabilir, elbisesini giydirmek de olabilir. Onun herhangi bir hizmetini yapmak da olabilir.
Ne zamana kadar?
Ne zaman? Ölene kadar. Ancak bu eğer bedeni zorluk gerektiren bir işse, çocuğun takatı kadar buna yardımcı olması beklenir. Bu bir tarla işi olabilir. Bu bir ticaret işi olabilir. Bu bir sanayi işi olabilir. Çocuk takatı kadar buna yardım eder. Takatın üzerinde buna iş yüklenemez. Zaten bu hukukun umumi prensibidir.
Peki istemiyorsa bunu yapmayı?
Yok, ona müsaade edilmez. Çünkü çocuk anne babaya, ama anne babaya hizmet etmek mecburiyetindedir. Ama işin başka yönü var. Anne baba da çocuğu bir başkasına çalıştırtamaz. Başkasının hizmet ettirtemez zorlayarak.
Yani teyzene bir bardak su getir.
Diyebilir. Anne baba izin verirse bunu yapabilir. Ama mesela zorlayamaz. Veya bir komşuya ekmek almaya bile zorlayamaz. Veya bir yere birine çalışmaya veremez. Yani anne babaya istisna getirilmiş. Anne baba çocuğun çünkü meydana geldiği cevherdir. Ama anne baba dışındaki kimselere anne babayı zorlayarak çocuğu çalıştıramaz. Çalıştırsa bile diyelim ki çocuğu bir yere koydu, çocuklar rızasıyla çalışıyor. Bu para anne babanın olmaz. Çocuğun olur.
Yani evin geçimine...
Hayır, çocuğun öyle bir hakkı değil. Yoktur.
Ve bir zorunluluğu yok.
Yalnız anne baba fakirse, çocuk zenginse o zaman anne babasının bu mallardan yiyebilirler. Anne baba çalışacak durumda değil, fakirse çocuk çalışıp annelerine bakmak mecburiyetindedir. Ama bunda bütün çocuklar eşit mesuliyet sahibidir.
Yani tek bir çocuk değil.
Değil. Yani genelde nafaka hakkı var.
Öyle yapılır ya, yani bir tane çocuk ya da iki tane çocuk evlendirilir, ayrılır. En küçük çocuk anne babaya
bakar. Onun başka bir sebebi var. Ev ona bırakılır. Eski Türk geleneğinde...
Ama anne baba öldükten sonra herkes bu ev hepimizin evi diyor.
İşte eski Türk geleneğinde bir adamın diyelim ki 3 çocuğu var, 3 de kızı var. Kızlar yüklü bir çeyizle evlendirilir ve evden giderler. Başka bir eve. Zaten gelin biliyorsunuz ne demek? Başka bir evden buraya gelin demek. Yani kocasının evinde yaşar. Bu çok eski bir Türk geleneğidir. Adı oradan geliyor, gelin. İkincisi oğlanlar. 3 oğlan var dedik. Büyük oğlan evlenir. Ona o bir ev yapar. Umumiyetle babasının evinin yanına evlenir. Evlenmek de buradan geliyor. Ayrı bir ev kurar yani. İkinci çocuk da evlenir. O da onun yanına bir ev kurar ve ona evden bir koyundu, tarlaydı verilir. O evden çıkar. Anne baba en küçük oğullarıyla yaşarlar. Öldükleri zaman da bütün miras en küçük çocuğa kalır. Ama en küçük çocuk anne babasına bakmak, evlenmemiş kız kardeşlerine bakmak, eve boşanıp gelen kız kardeşlerine, halalarına, kim varsa ailenin, onlara bakmakla mükelleftir. Hala Anadolu'da bu gelenek var ama dediğiniz gibi size şimdi tapu gibi resmi kayıtlar olduğu için artık miraççılar kusura bakma kardeşim, biz malımızı almaya geldik diyorlar.
Mesela biraz önce kız çeyizle evlendirilir dediniz, ondan sonra bir daha bir şey...
Miras alır, eski Türklerde miras alır kız. Türk topluluklarında farklı olmakla beraber mesela bazı topluluklarda sadece menkul mallardan miras alıyor. Bazı Türk topluluklarında menkul ve gayrimenkul mallardan miras alıyor. Fakat herhalde erkek kardeşlerden daha az alıyor. Bazen erkek kardeşler hiç almıyor. Çünkü onlar evlenip ayrıldılar, zaten onlara mal verildi. Kız kardeşler sadece mal alıyor. Türk topluluklarında bu değişiyor. İslamiyet'te evlenip çıksa bile kız mutlaka babasından miras alır. Hangi şartlarda olursa olsun. Erkek kardeşinden az alır bir miktar ama mutlaka miras alır. Mirasçılığı asla düşürülmez. Ki Anadolu'da biliyorsunuz kız çocuklarına miras vermemek gibi bir gelenek de bazı yerlerde vardır. Bu da mesela İslam hukukuna aykırıdır. Bu da nereden geldiği belli olmayan bir yanlış gelenektir. Yani
şimdi mesela tapuya annenin, diyelim ki iki kızınız, iki oğlunuz var. Kızların daha azalması, İslam hukukuna göre daha azalması gerekiyor.
Ama bir dakika, şimdi yanlış anlaşılmasın. Kızlar azalıyor ama kızlar evlenirken de çeyiz veriliyor. Kız evlenirken kocasından mehir alıyor. Kızın bütün nafakası zaten kocasına aittir. Hı hı. Bir de kız bir suç işlerse İslam hukukunda biliyorsunuz diyet ödeme vardır. Bu diyeti kardeşleri ödüyor. Kocası ödemiyor, erkek kardeşleri. Ama erkek kardeşleri suç işlediği zaman kız diyet ödemiyor. Yani bunların hepsini söylersek mantıklı bir hüküm veririz.
Bütün bunları varsayarak, bütün bunların bilindiğini varsayarak söylüyor. Mesela şimdi iki kızınız, iki oğlunuz varsa...
Evet.
Her iki tarafta, yani daha doğrusu hem kızlar hem erkekler hukuk mirastan eşit miktarda pay alıyorlar.
Evet.
Bu durumda İslami hukuka göre bunun uydurulması karşılıklı hediye etmekle mi mümkündür?
Şöyle, karşılıklı rıza ile zaten İslam hukukuna uygun miras taksimi mümkündür. Yani varisler diyebilirler ki evet kanun böyle diyor ama bunlar emredici hükümler değildir. Gelin biz anlaşalım. Hatta hiç mirasa da gerek yok. Evi ben alayım, atölyeyi sen al, arabayı sen al, tarlayı sen al. Böyle bir miras da olabilir. Birbirinden çok farklı değerler ama onlar için önemli olan miras taksimi de olabilir. Bunun hepsi mümkündür. Ama rıza yoksa mahkemeye gittikleri zaman mahkeme elbette ki medeni kanunu ve eşitliği tespit edecekler. Eğer eşit tespit ediliyorsa burada İslam hukukuna göre taksim edilmesini isteyenlerin yapabileceği çok fazla bir şey yoktur. Rıza olmadığı müddetçe. Bunu kabullenmekten başka çareleri yoktur.
Yani kız ya da erkeklerden biri İslam hukukuna göre nasıl tanzim edilecekse öyle olsun.
Şöyle
diyorsa,
bir şey duydum ben mesela. Olmuyor. Muhterem bir komşumuz dedi ki ben dedi babam vefat ettiği zaman, daha doğrusu annem vefat ettiği zaman dedi. Bir evce izimiz vardı zaten dedi. İki erkek kardeş, üç kız kardeşlik dedi. Ben dedim ki böyle böyle sizin hisseniz bizden daha düşük, iki erkek kardeşiz. Fakat ben hissemi size hediye ediyorum. Yani ben sizden fazla alacağım. Ya o kısmı size hediye ediyorum deyince kardeşim de hediye etti dedi. Böylece mesele çözüldü. Herkes eşit bölüştüler. Yani karşı tarafta en azından bunun bir dini mesuliyeti, vebali varsa kızlar da ondan kurtulmuş oldular. Bunu yapmak her zaman iyidir. Yani dünyalık dünyada kalır ama insani hareketler ahirette, yani sonsuz hayatta insana faydalı olur. Ha,
kısa bir araya gidelim. Peki. Sonra özellikle çocuğa yönelik şiddeti konuşuyor olacağız. Doktor Ekrem Burra ikinci ile çocuklara yönelik şiddeti konuşacağız. Bu bizim biliyorsunuz hassas olduğumuz bir konu, aynı zamanda yayın dışında da zaman zaman konuşuyoruz. Neresinden bakmak lazım onu da çok aslında bilemiyorum. Çünkü çocuk sonuçta bir takım hakları var. Bir şeyi kırmak, dökmek, kirletmek tabii ki sınırları aşmamak üzere. Hani kaza oldu, bir şey kırıldı. Kızıyorsunuz belki ama bu dayağa dönmeli mi acaba? Kırılan bir bardakla çocuğunuzun kırılan gururunu, onurunu, kalbini düşünün. Ben çok aynı terazide tartılmaz gibi bile görüyorum yani.
Şimdi insanların bir takım hakları ve vazifeleri var. Vazifesini yerine getirmeyen insanların da dünyevi olarak bir takım müeyyidelerle karşılaşması gayet normal. Biliyorsunuz hukuk bunu tanzim eder. Bu müeyyideler bazen işlenen fiilin vahametine göre artar. İnsanlar suç işlediği zaman ceza alırlar. Bu ceza da çok zaman bedeni cezadır. İslam kültüründe cezalar ekserisi bedenidir. Para cezası, hapis cezası fazla yoktur. Bedeni cezadan da ne anladınız biliyorsunuz. Eğer kasten adam öldürme cezası varsa ve ölenin yakınları istemişse bu kişi idam edilir. Bunun dışında bedeni cezadan kastım benim dayak cezasıdır. Bu dayak cezası işlenen suçların ağırlığına göre, şahsın cemiyetteki durumuna göre, suçluluk yatkınlığına göre değişir. Şimdi gelelim normal insanın dışında kalan. Peki burada kadın erkek eşit midir? Eşittir tabii ki. Kadın da suç işlediği zaman ceza alır. Dayak, bedeni cezalar tarih boyu bütün cemiyetlerde asli ceza olarak şey görmüş. Bizim kültürümüzde de dayak sadece çocuk için değil her şey için bir çözüm olarak görünür. Kaba kuvvet biliyorsunuz pek çok insan trafikten tutun da iş yerine kadar hemen işi kaba kuvvetle çözmeye çalışır. Kaba kuvvet biliyorsunuz bir işi çözmez. Hı hı. Sadece o anlık bir yatışma hasıl eder. Şimdi gelelim çocukların dövülmesine. Biz tabii dayak cennetten çıkmıştır kültürüyle büyümüş insanlarız.
Böyle söz var mı?
Halk sözüdür bu. Bu dini bir söz değil. Dayak cennetten
yani
çıkmadı.
Birisinin yani birisinin söylediği bir söz değil, değil mi?
Yani dayak cennetten iyi bir şey olsa cennetten çıkmaz gibi falan bir şey de söyleniyor buna. Ya bu dini bir söz değil, dini bir hüküm değil. Fakat tabii sadece bizim cemiyetimizde değil, bu bütün dünyada böyledir. Yakın zamana ait ben İngiliz ordusuyla alakalı bir dergide görmüştüm. Yani İngiliz ordusu disiplinin çok ağır olduğu bir ordudur. Orada kabahat işleyen bir erin ellerinden kapıya bağlanarak kırbaçlandığının fotoğrafını, 50'li yıllardan kalmadır bu. Bir fotoğrafı bende hala duruyor o mecmua. Eller böyle bağlanmış, belden yukarı çıplak bir asker kırbaçlıyor subay onu. Ve bu fotoğrafı var ya, bu saklanmıyor İngiliz ordusu bunu, hayır biz böyle yapmazdık demiyor. Bu yani dayağın her yerde olduğunu anlatmak istiyorum. Peki dayak bir çözüm müdür? Evet. Bütün dinler, ahlak prensipleri, hukuk kaideleri cezanın bir çözüm olduğunu düşünmüş. Ama maksat cezayı suçu işlemeden o suçu ortadan kaldırmaktır. Burada anne babalara ne düşüyor? Anne babalara şu düşüyor. Çocuğu bir kere çok iyi terbiye etmek. Çocuğun kabahat etmesine baştan engellemek. Yani çocuğu kabahatten uzak tutmak. Ama bu çocuk bu. Neticede ruhu inkişaf etmemiş, zihni inkişaf etmemiş. Elbette ki yanlış işler yapar. Bu yaptığı yanlış işlerde de eğer zararı çok azsa görmemezlikten gelmek. Biliyorsunuz devamlı çocuğu suçlarını görmek bir müddet sonra çocuğu arsızlaştırır. Anne baba ile çocuk yüz göz olurlar. Hele hele bu çok basit kabahatleri çok yüksek cezalar verirse yüksek ceza vermenin bir ehemmiyeti kalmaz. Bazı eskilerin mantalitesini anlatıyorum. Eskiler çocukların işlemiş oldukları ufak tefek kabahatleri. Eğer neticesinde çok büyük bir şey yoksa göz yumarlar, görmezlerdi. Yani görmemeyi tercih ederlerdi. Yani görerek bir şey yapmamak değil. Görmemiş gibi yaparlardı. Çocuk da bunu az çok anlıyor. Çocuklar da aptal değiller. Bazı şeyleri anlıyor. Şimdi gelelim çocukların işlediği fiiller hakikaten cezayı gerektirir mi? Biraz evvel konuştuk. Çocukların dökmesi, kırması, kirletmesi, bağırıp çağırması, koşması bunlar ihtiyari, kasıtlı hareketler değildir. Din bile kasıtlı yapılmayan hareketleri affediyor insanlarda. Bunlar ufak tefek hareket, çocuklarda tolerans gösterecek hareketlerdir. Ama eğer bu başkalarına zararı varsa o zaman çocuğa ikaz etmeli. Mesela evde koşmak çocuğun en sevdiği, çok yaptığı bir iştir. Ama alt kattaki insanlar rahatsız olurlar. Bundan bir zarar, bunu anlatmak lazım çocuğa. Belki bunun gibi şeylere yavaş yavaş tolerans göstermem. Ama onun işte kırmak, dökmek çocuğun hakkıdır. Çocuk kızak kayar, çocuğun pantolonu yırtılır, çocuğun top elbisesi oynar. Kirlenir, top oynar, ayakkabısı parçalanır. Bunlar normal şeyler. Çocuğun eli başı kirlenir. Ben bazı annelerde, babalarda görüyorum. Çocukların bir mumya hayatı yaşamasını istiyorlar. Bu mümkün değil. Robot gibi yaşaması mümkün değil çocukların. Çocuğun ruh sağlığı bozulur. Çok kişi cezalardan bunları anlıyor. Yani çocuğun böyle yaptığı işlere ceza veriyorlar. Şimdi bazı insanlar hayvanlara bile dayakla ceza verirler. Halbuki hayvanların aklı yoktur. Dayak hayvanlara hiçbir şey demektir. Hayvanı döven insan elbette ki çocuğu gücü yettiğini daha doğrusu dövüyor. Bu kadınlar erkeklerin kadınlara var. Erkekler arasında gücü yetene var. Yani dayakla mesele çözülmüyor. Dinler, gelenekler her ne kadar dayak olsa bile dayağı tavsiye etmiyor. Dayak belki son müracaat edilecek ve çok çok ağır kabahatlerde tatbik edilecek ve tatbik edilen kişinin de helakına sebep olmayacak bir cezadır. Pek çok anne babalar, din büyükleri, cemiyet içinde sevilen sayılar insanlar çoluk çocuklarını dayaksız büyütmüşlerdir. Küçük Erkekler diye bir romanda yurttaki müdür çocuklara kendini dövdürtürdü. Çocuklar onu o kadar severlerdi ki onu dövmeme, eline vururlardı. Dövmekten kastım eline vurmamak için müdüre kabahat işlemezlerdi. Böyle bir şey var. Yani çocuk bir kabahat işlediği zaman anne babasının üzüleceğini, kendisine olan sevgisinin ve alakasının azalacağını düşünmeli. Bunlar belki daha doğru. Çocuğa çok sevdiği şeyleri mahrum ederek ceza vermek daha doğru. Dayak biraz sadizmdir ve zannedildiğinin aksine de aklı başında cemiyetlerde, bizim eski kültürümüzde de çocuklar için çok fazla dayak yoktur. Vardır. Bakın hiç yoktur demiyorum. Dayak bizim kültürümüzde vardır. Suç işleyen herkese tatbik edilir. Kadın, erkek, çocuk. Ama tabii bunun dozu çok mühimdir ve de mümkün mertebede dayaksız işi çözmek tavsiye edilmiş.
Bir kitaplara geçmiş. Biraz daha korunuyor bu konuda.
Bir de şu var, yani çocuk bu neticede buna mukabele edemez. Bir de şu vardır. Çocuklar umumiyetle bu işte, yani diğerlerini mahkeme ceza veriyor. Çocuk çok zaman kendini müdafaa edemiyor. Çocuk bu. Anlatamıyor. Bazen bazı şeyleri saklıyor. Aslında çocuğun orada dayak yememesi, ceza almaması gerekirken bazı çocuk ceza alıyor.
Bir de ceza verenin de burada objektifliğinden, hani bir mahkeme ceza veriyorsa işte bir sürü şeye bakarak ceza veriyor.
Anne baba bunu hak görüyor. Anlık bir şekilde. Anlık fevri davranıyor. Zaten biliyorsunuz hırs hakimlerin sinirliyken karar vermeleri yasaktır. Yatıştıktan sonra karar verirler. Lodos eserken bile hakimlerin hüküm vermesi yasaklanmış. Açken tokken hüküm vermeleri yasaklanmış. Anne babalar hemen fevri olarak çocuğa girişiyorlar. Sonradan pişman oluyorlar. Bu da problem. Onun için bizim kültürümüz, geleneğimiz her ne kadar dayağı izin veriyor gibi görünse de çocukların dövülmesi men edilmiştir. Kitaplarda, her yerde bu anlatılıyor. Ve yapılan dayak cezası da daha ziyade korkutma mahiyetlidir. Yani çocuğu baştan dayakla korkutmak, bu bile belki bir müddet sonra çocukta bir takım psikolojik bozukluklara sebebiyet veriyor. Yani her işlenen kabahatin neticesi dayak. Hadi şu dayağı tadayım. Dayağı da biliyorsunuz bir müddet sonra insanlar alışkanlık peyda ediyorlar. Peki maksat neydi? Çocuğu yola getirmekti. Çocuğu başka türlü yola getirmek varken dayakla yola getirmek akıl kârı değil. Ama işte bunu görüyoruz, duyuyoruz. Çocukların, kadınların veya işte gücü yetene tatbik ettiği, maalesef, bu şey, sakat kalan çocuklar var. Tabii bunların çoğu, büyük çoğunluğu psikopatlık neticesidir.
Tabii o anne babayı da nasıl çok sağlıklı.
Nasıl ki intihar %99 sağlıklı bir düşüncenin eseri değildir, cinnetin eseridir. Bu çocukları dövmenin de çoğu haklı bir sebep ve anne baba hukukunun tatbiki değil de biraz psikopatlık, anne babaların sadistçe temayüllerinin veya başkalarına sözü geçmeyip, evet, nazı geçmeyip onların öfkelerini çocuğa aksettirmelerinin neticesi oluyor. Bu da çocukta travmaya sebebiyet veriyor. Hazreti Peygamber'in bir sözü vardır. Çoluk çocuğunuza ölmenizi temenni ettirmeyin. Yani onları döverek, eziyet ederek.
Kendinizden soğutun.
Soğutmayın, nefret ettirmeyin. Ölmenizi temenni ettirmeyin. Yani o, bu kötü bir şey. Bazı çocuklar anne babanın ölmesini temenni ediyor. Neden? Çünkü çocuk anne babadan dayak görüyor veya menfi şeyler görüyor. Bu da hoş bir şey değil. Evet. İşte bunun da sebebi bu şiddettir. Bu şiddeti bizim kültürümüz reddeder. Evet.
Şimdi gelelim çocuk gelinlere. Çok tartışılan bir konu bu. Özellikle Anadolu'da doğuya gidildikçe daha yaygın. Çok küçük yaşta mesela bazı ailelerde çocukların neredeyse sokakta oynadığı, hala anne babasının yanında dizinin dibinde oturduğu yaşlarda evlendiriliyor. Üstelik yaşça çok büyük. Hiç tanımadığı, bilmediği, bazen çoluklu çocuklu ailelere, kalabalık ailelere gelin giderek evlendiriliyor. Buna bir sosyolojik bir de dini olarak bakalım. Eskiden evet, nasıldı onu da bir görelim. Zamanımız da çok az.
Şimdi efendim cemiyetlerde evliliklerin çok farklı geleneklere sahip olduğunu görüyoruz. Evlilik elbette bir sebebi var. İki farklı cinsin bir araya getirmesi ve beraber hayat yaşaması için kurulmuş bir müessese. Ama cemiyetlerin buna baktığı, bakış açısı verdiği mana çok farklı. Cemiyetler bunu içtimai bir hareket, atraksiyon olarak görürler. Ne gibi? İki aile vardır, kavgalı. Bunlar bu evlilik sayesinde barışırlar. Veya bir aile güçsüzdür, güçlü bir aileye kendisini entegre ederek arka sahibi olmak
ama
ister.
Ama bunun için küçük yaşta çocuğu evlendirmek.
O vardır. Evde, yani evlenmesi gereken bir çocuk vardır.
Yaş sınırı nedir mesela? Diyelim. Olgunlaşma ile ilgili tabii.
Bir de şu vardır. Çocuğun kızın olgunlaşması bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Arap memleketlerinde 8-9 yaşında bir kız 15-16 yaşında bir kız gibi buluğa ermişken
duygu olarak bunu sağlamak.
Efendim bu çocukların duyguları da zaman içinde değişir. Mesela bizim büyüklerimiz, ninelerimiz zamanında 15 yaşında bir kız çocuğu veya 16-17 yaşında bir oğlan çocuğu bugünkü 25-30 yaşında birinin olgunluğu ve mantalitesindeyken bugün tam tersine 20 yaşında bir kız, 25 yaşında bir erkek çocuğunuz siz çok daha küçük bir mantaliteye sahip olduğunu, olgunluğa sahip olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla evlenme yaşı buna paralel olarak medeni çevrelerde artmıştır. Artık 15-16 benim ninelerimin zamanında çok normal bir evlilik, 20 evde kalma yaşı olarak görülürken bugün artık 20 bile bazıları için erken bir yaş olarak görülebiliyor. Din evlilikte buluğa esas almıştır. Buluğ yaşları çocuk erkekten kadına ve bölgeden bölgeye değişir. Ama buluğa ermek tek başına yeterli değildir. Çünkü dinin evliliğe yüklediği mana bambaşkadır. Sadece seksüel bir beraberlik değildir. Karı kocanın birbirini tamamlaması, beraber bir hayat yaşamaları, birbirlerine arkadaş olmamaları, birbirlerinin dinlerini ve dünyalarını korumaları, çocuk yetiştirmeleri, bütün bunlar belli bir yaş olgunluğu beraberinde getiriyor.
Bunu belki başka bir programda tekrar konuşalım. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.